Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hayatını konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Birkaç husus var, onları konuşacağız. Ama öncesinde siz kıymetli dinleyicilerimizden özür diliyorum, sesim zannediyorum yine biraz bozuk çıkıyor. Şifayı kaptık ama hala böyle bir düzelme olmadı kıymetli
hocam. Allah şifalar versin.
Allah razı olsun. Evet. Sesimizle rahatsızlık veriyorsak dostlardan özür dileriz, affola. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sefalar geldiniz hocam. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hayatını konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz tabii başlıklar halinde. Bu hafta Zebur'u konuşacağız. Yani Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilmiş olan kutsal kitabı konuşacağız, muhtevasını konuşacağız. Tabii ki bu kitaplar günümüzde değiştirilerek okunuyor, değiştirilerek amel ediliyor. Biz orijinal halini konuşmuş olacağız. Orijinal halinde neler vardı? Allahü Teala Davud Aleyhisselam'a ne gibi mesajlar gönderdi? Bunları sizden dinleyelim hocam. Buyursunlar.
İnşallah, Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Biz Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hayatını, girmiş olduğu imtihanları ve girdiği savaş ve yönetimi ele alması bahislerini konuştuk ve sonrasında vefatından bahsettik, faziletlerinden bahsettik. Tabii kendisine kitap gönderilen peygamberlerden bir tanesi Hazreti Davud Aleyhisselam. O eserin adı da, kitabın adı da Zebur. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde Zebur olarak ismiyle ve ateyna Davud'a Zebura diye Hazreti Davud'a Zebur isminde bir kitabın verildiğini biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Tabii bir de çoğulu Zübür olarak geliyor.
Zebur kelimesinin anlamını bilebiliyor muyuz?
Burada tabii anlam itibariyle çok fazla bir mana yüklenemiyor. Yani Arapçada karşılık itibariyle dua, hamd, övgü anlamları taşıdığı söyleniyor. Bir de Zebur geçmişten verilen haberler manasında kullanılıyor. Yani Zübür de bunun kelimenin çoğulu olarak geliyor. Kelime anlamı karşılığıyla geçmişten bize aktarılan haberler, geçmişlerin haberleri, geçmişlere ait bilgiler manası taşıyor. Ama Hazreti Davud özelinde Zebur'a anlam yüklediğimizde dua, hamd, övgü, münacat, yakarış anlamlarında bir karşılık buluyor. Ayet itibariyle 150 kadar ayet olduğu Kurtubi'de bahsediliyor. Ancak bugünkü kutsal metinler içerisine bakıldığında 151 kadar ayet olduğu ifadesi de kullanılıyor. Tabii bu tahrif olunmuşluğunun bir karşılığı. Yani biz Kurtubi'ye esas alacak olursak 150 kadar sure olduğundan, ayet olduğundan bahsediliyor. Bugünkü haliyle İncil'de ve Tevrat'ta belli bir bölüm olarak varlığından bahsediliyor. İşte günümüzde Ahdi Atik, Ahdi Cedid gibi kullanımlarla kutsal kitap kavramıyla İncil, Tevrat ve Zebur üçlüsü bir arada bir kitap olarak basılıyor ve yazılıyor. Daha çok Yahudi kutsal kitabı Tanah'ta, Ahdi Atik'in kutsal metinleri içerisinde Ketuvim bölümünde yer aldığı söyleniyor. Bu haliyle Hazreti Davud Aleyhisselam'a bildirilmiş, geçmişlerden verilen bilgilerin aktarılması anlamında Zebur ve Zübür çoğuluyla, Zebur tekil, Zübür çoğuluyla aktarılıyor. Bizim hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerden anladığımız kadarıyla Hazreti Davud'un kendisine verilen mezmurlar şeklinde, yani aslında bir ilahi dua ve münacatı anlatan bugünkü naatlar şeklinde. Yani şöyle bir Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'ini düşünelim. Dinleyenlerimiz daha çok bilirler bunu. Aynı o anlamda bir yakarış kitapları olarak biliniyor. Tabii bugün Yahudilikte ve Hristiyanlıkta ilahiler olarak kilisede müzik eşliğinde, daha çok o malum bazı müzik aletleri, piyano vesaire eşliğinde Hristiyan cemaatinin bir araya gelip kilisede dile getirdiği o müzikal hadisenin karşılığı aslında Zebur'un karşılığıdır. Yani Zebur'daki dualar, Zebur'daki ilahilerin söylenmesi halidir. Yahudilerde de aynı bu şekilde bir ritüel vardır ama onlarda çalgıyla ya da herhangi bir müzik aletiyle sunumu yoktur. Daha çok dualar şeklinde karşılık buluyor. Biz şunu biliyoruz. Yani Allah-u Teala Zebur'u Hazreti Davud'a gönderdi. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Tevrat şer'i bir kitap. Yani daha çok hüküm koyan, ahkam oluşturan, insanların fıkhını ortaya koyan, Yahudilerin fıkhını ortaya koyan bir kitabın karşılığı Tevrat. İncil de bunun ahlaki karşılığı. Yani İncil bugün yapı itibariyle içerisinde ahkam barındırmaz. Daha önceki derslerimizden hatırlarsınız. Bununla ilgili ufak bir konuşma yapmıştık. Bununla ilgili ufak bir değerlendirme yapmıştık. Hı hı. Bu haliyle de ikisi arasında duayı ve münacatı karşılayan, Allah'a yaklaşmayı ve yakınlaşmayı karşılayan, çünkü Hazreti Davud'un hayatına da baktığımızda züht ve takvanın zirvede olduğunu görürüz. Züht halinin, takva yönünün daha ileride olduğunu görürüz. Bizdeki daha çok terhip ve terhip türü dediğimiz, yani ibadetleri teşvik ettiren, günahlardan uzak tutan, züht ve rakaik dediğimiz, yani insanları daha çok kalbi hayata teşvik eden, kalbi hayata yönlendiren türde şiirlerin, mezmurların olduğu bir karşılık buluyor Zebur. Hem Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bu şekliyledir, hem hadis-i şeriflerde bu şekliyle işaret edilir, yani bu yönüne işaret edilir. Bugünkü metinler içerisinde gördüğümüz haliyle de böylece karşılık bulur. Hı hı. Ama tabii Zebur, Hazreti Davud Aleyhisselam'dan tespit edilen şeye göre, süreye göre 5 asır kadar sonra yazıya geçirilmeye başlanıyor. Yani bizim Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i hemen ayetler nazil olduktan sonra vahiy katiplerine haydi yazın falan surenin falan ayetidir bu.
Peygamberimiz sure ismi de vermiş mi?
Tabii bazı rivayetlerde Bakara suresi, Ali İmran suresi isimleri geçiyor. Bunda hadislerde mesela Hazreti Peygamber'in teheccüdlerinde biz incelediğimizde, okuduğumuzda annelerimiz diyorlar ki Abdullah bin Abbas yeğeni olmasa sebebiyle, amcaoğlu olmasa sebebiyle de evinde misafir olduğunda Allah Resulü ile geceledim, Allah Resulü ile kaldım. Teheccüdde Bakara'dan okudu, Ali İmran'dan okudu, Maide'den okudu şekliyle ifadeleri var. Demek ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sure isimlerini de işaret buyurarak dizayn ettiriyor.
Bunlar da vahiy olarak mı geliyor yoksa elbette, kendisi mi?
Elbette. Bu surenin ismi mi olsun? Şöyle söyleyelim. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى ayeti. Heva hevesiyle konuşmaz, o vahiyle konuşur ayeti. Hazreti Peygamber'e ait olan her halin vahye bağlı ya Kur'an'dan ya da vahyin kontrolünde bir hareket olduğunu kabul eder. O yüzden biz Peygamber'i Aleyhisselatü Vesselam'ı değerlendirirken bir vahyi metlub dediğimiz Kur'an olan ayetlerin karşılık bulduğu metlub okunan vahiy olarak bir de vahyi gayri metlub. Yani bunların dışında kalan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olanlar şeklinde karşılık buldururuz. İslam alimleri de bu şekliyle onu tarif ederler. Tabii bu haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen vahyi bir kayıt altına aldırıyor, yazdırıyor. Yazılmayanların da biz peygamberden vahiy kontrolünde olduğunu biliriz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayetle şu sureyi, şu sureyi, şu ayetleri, şu sureye, şu sureyi, şuraya, şu ayeti, şu cüze falan diye bir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Ama Hazreti Peygamber'in biz rivayetlerine baktığımızda böyle bir dizilimin olduğunu biliyoruz. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz'in İslam olmasındaki etkili olan surelerden Taha suresi. Taha suresinden okudu diyor mesela. Demek ki sure isimleri var. Vahiy katiplerine bunları bildiriyor. Biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesinde, toplanmasında Hazreti Ebu Bekir döneminde olan Zeyd bin Sabit'in başkanlığında, vahiyin bir araya getirilip toplandığında hangi surenin hangi ayetlerle iç içe olacağı ve hangi dizilimde olacağını biz onlardan bilmiş oluyoruz. Hmm. Yani vahyin iki şekilde dizaynı var. Bir, sure sure bizim bugünkü Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz haliyle, bir de sebebi nüzul sırasına göre. Yani hangi sebeple ayet geldiyse o ayetler arka arkaya dizilmiş. Her ikisinden de okunabilir, her ikisinden de takip edilebilir. Neticede Kur'an aynı Kur'an. Bir değişiklik yok. Yani surelerin yerini değiştirmesi bir şey ifade etmiyor bu manada. Tabii vahiy katiplerinin ve Hazreti Peygamber'in ashabının, özellikle Hazreti Ebubekir Efendilerimizin inmiş olan vahyi kitabi hale getirmeleri, vahye bir müdahale olmanın da önüne geçmenin karşılığıdır. Bunu şunun için söylüyoruz. Vahiy katipleri bir kitap oluşturduktan sonra bu Kur'an'dır denilince Kureyş lehçesi üzere, malum Kur'an sebatü ahrufin, 7 harf üzere nazil oldu. O 7 harfin birisi Kureyş ve Kureyş lehçesi. Allah Resulü'nün dili Kureyş ve Kureyş lehçesi üzere daha çok, ama diğer 7 okuyuşu da biliyor, diğer 6 okuyuşu da biliyor Peygamberimiz. Ve o haliyle sahabenin elinde metinler vardı. Toplanıldı, bir araya getirildi, üzerine ittifak edildi ve diğer kalanlar imha edildi. Bir fitne çıkmasın. Daha sonra birileri noktalama, harekeleme kullanılmadığı için, yani harflerin harekesi ve noktası sonranın olayıdır. Yani birinci, ikinci asrın olayıdır. Öyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hemen sonra Kur'an-ı Kerim bir araya getirildi ve üzerinde icma olundu. Artık ulema ittifak etti. Oradaki sahabi üzerine icma etti ve biz onun Kur'an olduğunu öğrenmiş olduk. Bu ezberlenerek günümüze kadar da aktarılarak tahrif edilmeden geldi. Şunu söylemek istiyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu vahiy ile yazılmış metnin arasında harf nokta dahi değişikliği yok. Birebir aynı ve hemen akabinde yazıma geçirildiği için böyle. Mesela batılı araştırmacılar, oryantalistler bunu anlayamadıkları için şu an Kur'an-ı Kerim'in mevsukiyetini, doğruluğunu tartışmışlardı. Sonra kendi metotlarıyla doğruluğunu öğrenince susmak zorunda kaldılar. Ama aynı uygulamayı biz Tevrat, Zebur ve İncil üçlüsüyle yaptığımızda hiçbirinin mevsukiyeti yani güvenirliği olur kazanmıyor. Çünkü uygulama metodu şu, karbon 14 metodu diyorlar adına. İşte bunun bir kimyasal bir ölçüsü var. Oraya dahil ediyorlar. O dahiliyetten sonra diyorlar ki 50 yıl fazlasıyla ya da 50 yıl eksiğiyle eğer bu aralıkta bulunursa o zaman isabet ettik diyorlar.
O yazının metni üzerinden yapıyorlar.
Tabii yazının kağıt üzerinden, yazının rakamı üzerinden. O zaman 1997-98'ler ya da 95'ler o yıllarda Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde mevsukiyetiyle alakalı bir parça gönderildi. Bizim Topkapı Sarayı'nda Hazreti Osman Musaf'ımız var bizim. Musaf'ımız var. O Musaf'tan bir parça gönderildi. Karbon 14 metoduna tabi tutuldu. Ve bu metotla 2-3 ya da 5 yıl aralıkla tespit edildi. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in Dar-ı Beka'ya irtihalinin arkası Hazreti Ebubekir Efendimiz'in 3 yıllık bir 2,5 yıllık bir iktidarı var. O da tam oraya isabet oldu. Ve oryantalistler sustular. Çünkü böyle bir isabet yok.
Evet.
Yani kendi evraklarına yaptıkları zaman bunu, bugünkü Tevrat metninin en eskisine bunu yaptıkları zaman ilk yazılı metnin Hazreti Musa'dan belki 305 yıl sonra çıktığı ortaya çıkıyor. Hazreti İsa'ya ait dedikleri metnin 300'lü yıllardan sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Yani 3 asır sonra ortaya çıktığı söyleniyor.
Bunun Zebur yani yeni bir metin yazılmış.
Yeni bir metin yazılmış. Yani evet. Hazreti Musa'nın bize Tevrat olarak vermiş olduğu metin, hatta bugünkü Yahudilerin 12 nüsa yazdı, 13. nüsayı da tabuta koydu. İşte 12 nüsa elimizde, işte buyurun dediği metne, biz gerçekten bir karbon 14 uygulasak bu isabet etmiyor onların ölçüsüne göre.
Evet.
Zebur da böyle 5 asır sonra yazılmaya başlanmış bir kitabın karşılığı. Bu sebeple çokça tahrif olunmuş. Yani içerisinde birçok müdahaleler olunmuş. Ya eksiltmeler ya fazlalaştırılma ortaya çıkmış. Mesela ilk etapta 70 kitaptan bahsederler. Sonra üzerine bir 30 kitap, sonra 50 kitap şeklinde ilavelerle, işte 100 meçhul şairin ilaveleriyle Zebur böyle kitap haline getirilmiş denilir. Hatta şöyle bir ifade vardır. Mezmurlar ilk kitapta 70 kadarı Hazreti Davud'a nispet edilirdi. Sonra ilaveleriyle 150'ye çıkarıldı. Hatta 100 meçhul şair kim olduğu belli değil. Kim ilave ettiği belli değil. Yani Süleyman kitabı diye önümüze koyuyorlar diyor ama ona mı ait belli değil diye böyle tenkitler uğramış. Hatta Hristiyanlardan da özellikle müsteşrikler Horange diye bir adam var. Onun da söylediği bir ifadedir. Zebur'un Davud peygamber tarafından yazıldığını ileri sürenler aslı olmayan çok zayıf bir kanaattedirler. Bu düşüncenin yanlışlığı da açıktır diyor. Neden? Çünkü kimin yazdığı, kimin yazıda tespit olunduğu belli değil. Ve ortaya çıktığında bu yöntemler, metotlar ortaya çıktığında karşımıza bozulmuş bir kitap ortaya çıkıyor. Mesela bizim çalışmalarımızda karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi, ben Hazreti Peygamber'e aidiyetle Zebur'da Resulullah'ı anlatan metnin bir ravi tarafından nakledildiğini okumuştum. Bu ravimizin söylediği cümle şu, diyor ki ben şöyle diyeyim, ne kadar peygambere yakın olduğunu da bilelim bir ravinin. Tabiundan bir ravi, sahabi değil, tabiundan bir ravi. Ama doğumu vefatı, doğumu 34 yılı Hazreti Osman döneminde doğmuş, vefatı 114 yılı Emeviler döneminde vefat etmiş bir Yemenli bir alim bunu nakleden. Diyor ki ben Zebur'da Resulullah'ın vasıflarını şöylece okudum diyor mesela. Hazreti Peygamber dönemine ait bir Zebur metninin kendi okuduğu vasıfları anlatıyor. Şöyle bir 8-10 satırlık bir metin, Arapça bir metin. Özetle şunu söylüyor. Diyor ki Allah Resulü, yani dönemin peygamberinin adı Muhammed'dir. Babasının adı Abdullah'tır. Karataşlık arasında Mekke'de dünyaya gelecektir. Daha sonra Medine'ye sürgün edilecek. Böyle bir metin. Yukarıdan aşağıya yazılmış. Ve biz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda bunu destekler mahiyette. Mesela وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ. Yani zikirden önce Zebur'da yeryüzünün salih kullar tarafından varis olunacağını işaret ettik buyuruyor. Hazreti Peygamber'in varlığına işaret ettiğinden buyuruluyor. Ama bugünkü Tevrat metinlerini, bugünkü İncil metinlerini, bugünkü Zebur metinlerini incelediğimizde Allah Resulüne ait olan herhangi bir ifadeyi bulamıyoruz. Çünkü tahrif edilmiş, kaldırılmış, evet, kendi gönüllerine göre yazılmış, kalemlenmiş bir kitap karşılığı önümüze çıkıyor.
Şunu da sormak istiyorum hocam. Edebi usul olarak da bir farklılıklar görüyor muyuz?
Şöyle aslında
metinler arasında.
Aslında
mesela Kur'an-ı Kerim'de, çok özür dilerim, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok.
Tabii.
Yani Fatiha'dan başlayıp
Nas'a kadar
olan bölümde bir edebi anlamda da tutarlılık görüyorsunuz.
Tabii ki.
Ama işte Zebur'da, İncil'de vesaire de bunları göremiyoruz. Bundan dolayı böyle bir çalışma var mı veya bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
İki yönü var bunun. Bir, metnen, biz buna tekst ve kontekst diyor gavurlar. Biz buna kendi içimizde yani metinle rivayet ilişkisi diyoruz. Yani metnin ait olduğu, ifade edildiği kalıplarla mevcut kalıplar arasındaki fark. Bizim bununla alakalı bir 10 emir makalemiz vardı. Orada da ben buraya dikkat çekmiştim. Yani vakanın Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, vakanın Hazreti Peygamber'in sözlerinde, raviler yani bizim İslam alimlerinin nakillerinde Tevrat, İncil, Zebur ilişkisiyle değerlendirme yapıldığında bir, söylem farklılıkları var. Yani bir kere ifadeler birbirinden çok farklı. İkincisi, dizilim farkları var. Mesela biz mezmur ve şiirsel şekilde olduğundan bahsediyoruz ama bizim rivayetlerimizde şiir çok az görünüyor. Yani daha çok nazma döndürülmüş bir hali var bunun. Ama bunu bizim ravi de çevirmiş olabilir. Ya bu haliyle gerçekten şiir şeklinde yazılmış da olabilir. İkincisi, yani bu şekil şartları. İkincisi, bunun muhteva şartları. Muhtevaya baktığımızda şu açık ve net bir şekilde görünüyor. Mesela Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de ortak nokta antropomorfizm var. Mesela antropomorfizm, Allah'ı cisimle mücessim kılıp anlatmaya çalışmak demek. Yani Tevrat'ta bu açıkça görünüyor. İnsani bir takım vasıfların, özelliklerin Allah'a yüklenmesi hali. Aslında açıkçası karşılığı bu. Mesela Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın çölde Allah'ın insan şekline gelip kendisiyle güreştiği ile alakalı. İşte Allah'ın ben bu insanları niye yarattım deyip pişmanlık duyması sözleri. Bunlar Tevrat metinlerinde var. Yani bunların her biri bizim Tevrat'la ilgili değerlendirme yaptığımız kısımda bununla değinmiştik. İncil'e geldiğimizde Kur'an ifadesiyle söyleyelim. Diyor ki Tevrat alimleri derler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. İncil alimleri derler ki İsa Allah'ın oğludur. O zaman oğulluk izafesi olunuyorsa o zaman Allah haşa burada baba kıvamındadır, baba kuvvetindedir. O zaman babalık bir cisimdir ve o cismi ona atfetmek esası vardır. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de La İlahe İllallah düsturuyla baktığımızda, Allah'ın varlığını araştırdığımızda onun lem yelid ve lem yulet olduğunu görürüz. Ne doğmuştur ne de doğrulmuştur. Varlığı kendindendir, mütealdir ve sübhandır. Yani tenzihidir. Bu aklın aldığı, aklın oturduğu, aklın oturtabildiği hallerden uzaktır. O yüzden müteal diyoruz. Akıl ötesi düşünülen ya da akıl ötesi bir karşılık bulması gerekiyor. Mesela Zebur metinlerinden yine bir tanesi diyor ki Rab bana dedi ki diyor. Hazreti Davud kendinden bahsediyor. Sen benim oğlumsun. Ben seni bugün çocuk edindim. Yani bu ne kadar antropomorfik yani bir mücessim ya da mücessime karşılık geldiğini bize açıkça gösteriyor. O yüzden bugünkü Yahudi ve Hristiyan ve özellikle tabii bugün bir ekol olarak yani Yahudilik ve Hristiyanlık gibi Zeburilik diye ya da Davudilik diye bir din karşılığı yok. Her ikisi içerisinde yer alan bir karşılık buluyor. Hem İncil karşılığı olarak hem Tevrat karşılığı olarak yer buluyor. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ilim adamlarının kendi dinlerine ait olduklarını iddia ettikleri o materyalleri kıyas ettikleri zaman gerçek ortaya çıkıyor aslında. Yani Zebur'a ait dedikleri metinle İncil'e ve Tevrat'a ait dedikleri metinleri yan yana koyduğumuzda, bir değer yargısını oturttuğumuzda bir tam karşılık bulmuyor açıkçası. Halbuki Kur'an-ı Kerim konuyla alakalı verdiği zaman o eskilerin kitaplarındandır ifadesi kullanıyor. Ya da Zebur'u biz bir kitap olarak, dua ve münacat kitabı olarak Davud Aleyhisselam'a verdik buyuruluyor. Tabii Davud Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda da onun hayatında Allah'a yakarışların, Allah'a yalvarmaların, Allah'a yapılan duaların, Allah'a yönelimlerin ve meyillerin ki Hazreti Davud Aleyhisselam gününü genelde bazı rivayetlerde 3, bazı rivayetlerde 4'e ayırdığı söylenir. Biz 4'e göre amel edecek olursak toplumun işlerine gördüğü zamanlar hükümette bir devlet başkanıydı. Devletin başında yapmış olduğu işler, komutanlıkları vesaireleri,
evet,
kendi ibadetleri vardı. Bir de dünyevi işleri vardı Hazreti Davud Aleyhisselam. Hazreti Davud Aleyhisselam ekseriya dünyevi işlerini vatandaşın işlerine ayırırdı. Onları kendisince bir hizmet bilirdi, ibadet bilirdi. Bu haliyle bir karşılık verirdi. Biz Zebur'un bize ulaştığını düşündüğümüz, yani tahrif edilmiş metinlerinden de bahsedecek olursak, Hazreti Davud'un daha çok Yahudi şeriatına tabi olan bir halinin olduğunu ve özellikle de insanları o dönemde daha çok dua ve münacaata yaklaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Açıkçası şöyle bir düşünce geldi aklıma bu şey yaparken, bu konularla ilgili çalışırken, özellikle yaptığımız araştırmada. Demek ki sadece hukuk var olmakla, şeriat var olmakla bitmiyor. Yani Hazreti Davud Aleyhisselam Tevrat'ın şer'i yönünü alıyor, hukuk boyutunu alıyor. Bunun yanına bir de vicdan koyuyor. Bunun yanına dua koyuyor, münacat koyuyor. Yani şeriat,
muamelat koyuyor.
Muamelat koyuyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'da bu var. Yani her ikisi de var aslında. Ama demek ki günün Beni İsrail topluluğu, Yahudi topluluğu belli bir takım hasletleri kaybetmiş. O hasletlerin tekrar kazanılması gerekiyor. Yani sanki günümüz seküler dünyasının seyrini bize gösteriyor. Bugün de mesela baktığımızda şimdi biz haşa Allah'a imanı kaybetmiyoruz. Peygamber'e imanı kaybetmiyoruz. Meleklere ya da kadere imanı kaybetmiyoruz. Ama muamelat kaybolmaya başlayınca, insanlar arası ilişkiler bozulmaya başlayınca, ibadet bozulmaya başlayınca, inne salate tenhanil fahşa devreye giriyor hemen zihnimde. Yani fuhşiyat, namaz ilişkisi, namaz fuhşiyattan alıkoymuyor, namaz mahiyetini bulmuyor, karşılığını bulmuyorsa o zaman o taraf kapanmaya başlıyor. Yani vakanın züht ve rakaik tarafı, yani Allah'a yaklaşma kalbi tarafı kapanmaya başlayınca elimizde kuru bir hukuk sistemi kalıyor. O kuru hukuk sistemi vicdan hareketi olmayınca var olsa da uygulama değerini kaybediyor.
Evet.
Ve şeriat da bu haliyle kendini yitirmiş oluyor sanki. Bunu da Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu şeriatın zamanla kaybolup muhtevasını, kalbi hayatı kaybedip salt sadece bir kural bütününe gelmesi, sonrasında Hazreti Allah'ın Zebur'la o manevi hali yükseltmeye çalışması tekrar ve ardından da ahlakla Hazreti İsa ile tamamlaması, bu üçlüyü yan yana aldığımızda Hazreti Peygamber de tamamı mütemmim olmuş, cem olmuş ve bize bir karşılık bulmuş. Sahabi hem şer'i şeriatı yaşıyor, hem o şeriatı kalbiyle, vicdanıyla yaşıyor, hem de muamelatında, uygulamasında bu şeriatla, bu kalbi hareketiyle asr-ı saadet toplumunu oluşturuyor. Yan yana koyduğumuzda birbirini tamamlayan bir üçlü oluşmuş oluyor aslında.
Eyvallah.
Burada.
Eyvallah hocam. Vaktimizin sonuna gelmiş olduk hocam.
Evet, peki. Tamam,
önümüzdeki hafta inşallah devam edelim. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Sizlerden de çok sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilmiş olan Zebur'u konuştuk. Ama tabii ki buradan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'i de tahrif edilmemiş olan ve bizim hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in de o manadaki özelliklerini ve tarihsel süreçte bozulmadan günümüze nasıl geldiğini teknik manada hocamız açıklamış oldu. Önümüzdeki hafta yine Hazreti Davud Aleyhisselam'dan konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.